Ayrım 26, Nermin Bezmen, Sırça Tuzak, sayfa 337. Bozulan Oyun. Ertesi akşam olmadan olay bütün aile içinde konuşulan tek konu olmuştu. Vecdi Vardar seyahatten dönmüş ve iki aile arasındaki ilişkinin kuruldan geçmeden yönlendirilmesine hemen itiraz etmişti. İki kardeşin arasında geçen kısa fakat tavırlı bir konuşmadan sonra Holding Genel Kurulu'nun da olağanüstü toplantıya çağrılmasına karar verilmişti. Selçuk bu toplantıyı yoluna çıkan bir engel gibi görmesine rağmen neticesinden çok emindi. Amcası zaten onunla aynı cephedeydi. Tarık ona borçluydu. Muzaffer ve avukat Kansel Refet Vardar'la iyi geçinmek zorunda olanlardandı. Damat Ziya Kermen ve onun ortağı Hayri Kestel ise doğal taraftarlarıydı duayen Vardar'ın. Zaten bu isimlerden hiçbiri Astaş'a ortak olmadığı için diğer aile üyeleri gibi bağlılıkları da söz konusu değildi. Bu Berke'nin Vecdi Vardar oyu dışında yalnız bırakılacağı bir hezimet toplantısı olacaktı. Bu yenilginin bir de şirket kurulunda onaylanıyor olması muhakkak Berke'nin canını biraz daha acıtacaktı. Selçuk böyle düşündüğü zaman toplantının aslında kendisine fazladan bir tatmin yaratacağına inandı ve rahatladı. O gece aile fertleri arasında yapılan telefon görüşmeleriyle ertesi güne çok acil bir holding toplantısı konuldu. Eşi için gelen telefona Nesibe Atay çıktı. Refet Vardar'la konuşurken ateş püskürüyordu. Amca çocukları oldukları Refet'le gençliklerinden beri aralarındaki gizli çekişme ilk defa böylesine sesli bir kızgınlığa dönüşmekteydi. Aile büyüklüğü böyle mi oluyor diye çıkıştı Nesibe. Aileyi birbirine kırdırarak, bunun aileyle ilgisi yok diye cevapladı Refet Vardar. Bu tamamen iş ve finans konusu. Kendi şahsi ortaklığın olmadığı için harcıyorsun Astaş'ı. Bu çok ayıp Refet. Ben holdingin çıkarıyla ilgili ve ondan sorumluyum Nesibe. Holding yelpazesinde olmayan kardeş şirketler falan beni ilgilendirmiyor. Ve onlara ortak olan kuzenler, kardeşler falan da ilgilendirmiyor. Öyle mi? Bunu şahsileştirme lütfen. Ben holdingin menfaatini kuver etmek durumundayım. Astaş'ın bugüne dek holdinge hiçbir yükü olmadığını hepimiz biliyoruz Refet. Verilen hiçbir vakit kullanılmayan bir protokol kağıdı. O kadar. Yine de bu riski alamayız. Umarım bu senin de canını acıtır. Nesibe Atay cevap beklemeden telefonu kapatmıştı. Öylesine öfkeliydi ki kocasının yerine toplantıya gidiyor olmayı çok istedi. Böyle bir hesaplaşmada kocası yapısı gereği çok kibar ve çekingen kalacaktı. O gece geç saatlere kadar aile fertleri arasında çaprazlama telefon görüşmeleri gitti geldi. Herkes bu ani beklenmeyen tavrın sersemliği içinde safını belirleme, ikna olma veya ikna etme telaşında kendince ertesi güne hazırlandı. Selçuk, Refet Vardar'la olan görüşmelerinde onu ne kadar kızıştırıp heyecanlandırıyorsa diğerleriyle konuşmalarında o kadar temkinliydi. Herkesi bu kararın Refet Vardar'ın endişelerinden doğduğuna ve bunun zaten yazdığı mektupta da belli olduğuna inandıracak biçimde konuşuyor. Arada da bu endişenin bir gerçeği yansıttığını ve holdingin kesinlikle Astaş'tan doğabilecek zararlara maruz kalmaması gereğini savunuyordu. Ne de olsa artık genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak sorumlulukları artmıştı. Bunları kale almak zorundaydı. Ertesi gün üyeler sabah saat 11 olmadan holdingin genel kurul odasında toplanmaya başlamıştı. Konunun getirdiği soğukluk aralarındaki ilişkiye hemen yansımış görünüyordu. Refet Bey 11'e 5 kala Selçuk'la beraber salona girdiğinde üyelerden gelmeyen bir tek Ziya Kermen ve Tarık kalmıştı. Başkan, "Günaydın beyler, buyurun," dedi. Yüzünde son derece asık bir ifadeyle ve yerine otururken devam etti. "Maalesef Ziya aramızda olamayacak bu toplantıda. Sabaha karşı rahatsızlanmış. Şu an hastanede." Herkesten şaşkınlık ve üzüntü sesleri yükseldi. Selçuk'un üzüntüsü ise hesabındaki oylardan birinin eksilmiş olmasıydı. Ziya Kermen'in rahatsızlığı o kadar ani olmuştu ki kayınpederine vekaletname bırakması mümkün değildi. Birden masadakileri tarayan gözleri Tarık'ın eksikliğini de fark etti. Ama aynı anda içeri giren Mihrimah Hanım usul adımlarla Refet Bey'in yanına yaklaştı ve kulağına bir şeyler fısıldadıktan sonra bir zarf uzattı. Tarık da katılamıyor, vekaletnamesini göndermiş diye duyurdu Refet Bey. Selçuk derin bir nefes aldı. Kardeşinin hiç değilse uyu gelmişti. Toplantı daha başlamadan hava gergindi. Berke yaşanan bu durumdan son derece üzgündü ama her şeye rağmen kimseye kızgınlık besleyemiyordu. Bugün belirlenecek sonuçtan ziyade bir kere yara almış olan garanti ilişkisine nereden çare bulup yama yapacağını düşünmekle meşguldü. Olayı kişisel alıp duygusallaşmak ve küs davranmak ona mantıklı gelmiyordu. Zaten tek gündem maddesi olan toplantı açılıp oylama başladığında Refet Vardar açıkça aynı miktarı karşılayacak bir karşı garanti olmadığı takdirde kontrol garanti mektubunun feshedilmesine onay oyunu verdi. Vecdi Vardar bir gün evvel ağabeyine anlattığı mahsurları bir kez de genel kurula açıklayarak aksi oy verdi. Selçuk yönetimdeki sorumlulukları gereği Refet amcasına katıldığını açıkladı. Avukat Kansel kurulda mevcudiyetinin sebebi ve yakın dostu Refet Vardar'ın oyuna katıldığını belirtti. Selçuk önündeki kağıtta oyların çetelesini tutuyordu. Şimdilik Berke lehine bir, aleyhine üç çizgi atmıştı. İyi gidiyordu. Saffet Atay sakin olmasına rağmen hoşnutsuzluğu çok bariz bir ses tonuyla ağır ağır konuştu. Bu hiç gereksiz, sebepsiz yere yaratılmış bir krizdir ve bunun müsebbiplerinin vicdan azabı çekmeleri hiç şüphesiz bir vaka olarak karşımıza çıkacaktır. Eşimin oylarını temsilen gayet tabii ki bu sorumsuzluğa katılmıyorum. Selçuk dudağını kıvırarak kağıda bir eksi daha koydu. Bu zaten kaybını baştan bildiği bir oydu. Önemli değildi. Söz sırası Berke'deydi. Konuyu şahsi bir soruna dönüştürmediğini belli eden bir uysallıkla sakin, makul bir tonda konuştu. Benim Astaş'ın kurucusu ve yöneticisi olarak şirketime ve gidişatıma güvenimin ne derecede yüksek olduğu hepinizin malumu. Ayrıca iki kurulda da olan üyelerimizin Astaş'ın yatırımları, cirosu ve kazancı üzerine derin bilgisi ve buna paralel şirkete büyük güveni var. Bugün sunulan teklifi onaylamam kendime inancıma ve ortaklarımın güvenine ters düşer. Hem Refet dayımın ve Selçuk'un zihninde oluşmuş kaygılarından hem de Astaş'ın bütün bu endişeleri giderecek nitelikteki mali raporlarının kale alınmamış olmasından çok üzgünüm. Listede durum Berke lehine 3, aleyhine 3 oy olmuştu. Selçuk bundan sonra gelecek oyları zaten cepte keklik biliyordu. Hayri Kestel en son yaptıkları telefon görüşmesinde oyunun garantinin kaldırılmasından yana olacağını söylediğinden sıra ona geldiğinde içi rahattı Selçuk'un. Bana ayrıca bir sebep izah edilmemesine rağmen Refet Bey'in endişelerine, tecrübe ve bilgisine güvenim ve ayrıca ailenin duayeni olması hasebiyle saygımdan onun oyuna katılmam çok tabii dedi Kestel. Selçuk yerinde memnuniyetinin verdiği heyecanla kıpırdanıp arkasına yaslandı. Sağ dirseğini koltuğun kenarına yerleştirip parmaklarını yine büzüştürdüğü çenesine yerleştirdi ve keyifle sakalını okşamaya başladı. Hayri Kestel devam etti. Diğer taraftan Vecdi Bey'in buna karşı olduğunu biliyorum ve neden karşı olduğunu da dün gece kendisinden dinlemiş bulunuyorum. Refet Bey için duyduğum güven ve saygı Vecdi Bey için de aynı derecede geçerlidir ve bu durumda bu oylamada çekimser kalmayı tercih ediyorum. Selçuk bu beklemediği konuşmayla sakalının tüylerini öyle çekmişti ki bir anda gözüne yaş geldi. Sinirle kağıda birbirinin üzerine çapraz çizgiler attı. Aslında Hayri Kestel'in çekimserliğinin sebebi son derece basitti. Karısı Zehra, Vecdi Vardar'ın ilk eşiydi ve onun hisselerini temsilen kuruldaydı. Aslında şahsen kendisini hiç ilgilendirmeyecek bir konuda sırf Refet Vardar'a destek vermiş olmak için zaten yıldızlarının barışık olmadığı Vecdi'nin karşısında durmak istememişti. Tamamen yanlış anlaşılabilirdi. Sıra Muzaffer'e gelmişti. Toplantı odasına girdiğinden beri hiç kimseyle muhatap olmayan ve sessiz kalan Muzaffer, kendisinden beklenen oyun ne kadar önemsendiğinin farkında gerilerek arkasına yaslandı. Masanın üzerine uzattığı avucunun içindeki dolma kalemi fır döndürdü ve sırayla Berke'ye ve ardından Selçuk'a baktı. Berke zaten her zaman onunla bir ilişki ve fikir ortaklığından uzak olduğu için umursamaz bir tavırla bekliyordu. Selçuk ise ikisinin anlaşmazlığının kendisine yarayacağından emin dinledi. "Bu," dedi Muzaffer, "aileyi oldukça karıştırmışa benziyor." Yaşananlardan ne kadar memnun olduğu çok belliydi. Muhteşem Vardar ailesinin iç kavgasında hep beklediği mutluluğu tadıyor, kendisine eziklik hissi veren küçük kasabadaki fakir çocukluğunun, görgüsüzlüğünün, sonradan zenginliğinin hesaplaşmasını yaşıyordu. Bugüne dek ne kadar zenginleşirse zenginleşsin, yanlarında hep fakir, hep küçük kaldığı bu koca kalabalığın içinde şimdi tek başına bir ordu gibi hissediyordu varlığını. Kalemini bir kez de ters tarafa döndürüp devam etti. Bu kadar köklü ve saygın bir aile için hiç de hoş bir durum olmasa gerek. Son derecede ciddi, ağır bir tonda konuşurken her kelimesini Vardar fertlerine teker teker batırdığı kızgın iğneler olarak hayal ediyordu. Refet ve Vecdi Vardar bir devir kız kardeşlerinin kocası olmak dışında aileyle ve Vardar servetiyle ilgisi olmayan adama müşterek kızgınlıkla baktılar. Selçuk'un ise bu sözler umurunda değildi. O gelecek oyu bekliyordu. "Bırak adam kendini tatmin etsin biraz," dedi içinden, kendi kendini sabıra davet ederek. "Elimden gelse," diye devam etti Muzaffer, "bu huzursuzluğa bir çare bulmak isterdim. Hatta oyumu işi çözecek yönde kullanmak isterdim. Ama keşke bu işi hallediyor olsaydı." Lafı uzatıp kendini önemsetmeye çalışıyor diye düşündü Selçuk. "Ama ne var ki ben de bir astaş ortağıyım." Herkes hayretle Muzaffer'e baktı. Berke onun ne kadar doğruyu söylediğini anlamaya çalıştı. Daha Mart ayındaki genel kurulda dahi ortaklar listesinde adı yoktu. Ama Muzaffer son derece ciddi devam ediyordu. "Ve holdinge ne kadar inanıyorsam Astaş'a da o kadar inanıyorum. Aksi takdirde hisselerini satın almazdım. Ve bu durumda oyumu Astaş'tan yana kullanmak durumundayım." Selçuk yanağının içini öyle dişlemişti ki ağzına kan tadı geldi. Kollarını masaya dayayıp kağıdı önüne çekti. Berke lehine 4, aleyhine 3 çentik atılmıştı. Tatsız iki sürpriz midesini bulandırmıştı ama Tarık'ın oyuyla eşitlenecekler ve o takdirde yönetim kurulu başkanı olarak Refet Vardar'ın oyu 2 sayılacak ve ucu ucuna da olsa durum kurtulacaktı. Ancak bu hesap dahi birkaç dakika önceki rahatını sağlamaya yetmiyordu. Durumdan ne kadar rahatsız olduğunu kimseye belli etmemek için arkasına yaslanıp sakin davranmaya çalıştı. Ama kontrolü dışında yanaklarının içini bir sağdan bir soldan öyle hızlı bir tempoda dişlerinin arasında sıkıştırıp ezmeye başlamıştı ki dudakları, yanakları, çenesi spazmatik hareketlerle kasılıp büzülüyor, çarpılıyor, yüz ifadesini şekilden şekile sokuyordu. Karşıdan bakanın toplantı neticesinden en çok onun etkileneceğini anlamaması mümkün değildi. "Tarık'ın vekaletnamesi sizde," diye telaşla mırıldandı amcasına. Refet Vardar zaten elinin altında duran bilginin kendisine hatırlatılıyor olmasına biraz bozularak "biliyorum," dedi. Zarfı açarak içinden çıkardığı kağıdın içeriğine önce aceleyle göz gezdirdi. Selçuk'a doğru bir bakış attıktan sonra yüksek sesle duyurdu. "Beyler, Tarık vekaletini Berke'ye vermiş." Refet Vardar mutsuz bakıyordu. Kontro garanti mektubunu geri çekmeyi savunurken Berke'ye bunun kişisel olarak algılanmaması gerektiğini söylemesine rağmen şimdi olayı kendi prensiplerine ve duruşuna karşı bir tutum olarak değerlendirmeye başlamıştı. Aslında Selçuk'un hırsına kapılıp hiç sebepsiz başlattığı bu kamplaşma şimdi ona dediklerinin aynen onaylanamayabileceğini göstermiş ve bugüne dek hiç sorgulanmadığı şekilde aile fertleri arasındaki çıkar dengelerini yeniden şekillendirmişti. Bu iç kavga hiç ortaya çıkarılmamış olsa Vardar Hanedanı dışarıdan bakanların imrendiği gibi harika bir uyum, güven ve kenetlenmiş beraberlik üzerine kurulu sırça köşkünde yaşamaya devam edecekti. Ama şu anda sırça köşklerinin çatırdayan sesi duyulmaya başlanmıştı. Bu durumda diye genzini temizleyerek devam etti Refet Vardar. Vardar Holding'in Astaş'a vermiş olduğu kontra garanti mektuplarının geri çekilmesi konusunda yapılan oylamada Selçuk için artık teferruat önemli değildi. Güvendiği dağlara kar yağmıştı. Hayri Kestel'in dün gece geç saatlerde babasıyla görüştüğünden, Muzaffer'in Astaş hissesi topladığından haberdar olamamıştı. Ama Tarık, onun kendisine bu kadar borçluyken hangi yüzle Berke'ye vekalet verdiğini bir türlü çıkaramıyordu. Elbet onunla konuşacakları olacaktı. Ama şimdilik bu iç hesaplaşmasını ve hayal kırıklığını örtbas etmesi lazımdı. Herkes ayağa kalkıp soğuk selamlarla vedalaşırken o hemen Berke'nin yanına gitti. Dudaklarında sahte bir gülümseme onun omzuna vurdu. ''Geçmiş olsun amigo, Sezar'ın hakkı Sezar'a. Kazandın, tebrik ederim.'' ''Sağ ol.'' dedi Berke. ''İşte nihayet piyasadaki diğer şirketlere benzedik. Biz de ilk defa olduğu için biraz garipsedik sanırım.'' Berke onun olayı ne kadar basite indirgediğinin farkında, Selçuk'tan zaten daha fazlasını beklemiş olmasının hata olduğunu düşünerek gülümsedi. ''Ama buna alışabileceğimizi hiç sanmıyorum. Bu hoş bir gerginlik değildi.'' ''Pardon Selçuk, bana müsaade eder misin lütfen?'' Berke kuzeniyle konuşmasını keserek salondan çıkmak üzere olan Refet Vardar'ın yanına doğru ilerledi. ''Dayıcığım, sizinle bir dakika konuşabilir miyim?'' Refet Bey yürümeye devam ederken ''Buyur.'' dedi. ''Bugünkü oylama benim fikrim değildi biliyorsunuz. Kaldı ki netice sizin duyduğunuz rahatsızlığı gidermedi biliyorum. Dolayısıyla şartlar ne olursa olsun ben sizin arzu ettiğiniz garantiyi bulacağım ve rahat etmenizi sağlayacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Astaş'ın ve benim ismimin aile içinde bir mücadele ve gerginlik konusu olması beni üzüyor. Refet Vardar halen az önce kurulda yaşadıklarının etkisindeydi. Berke'nin omzunu okşarken dalgın bir sesle cevap verdi. ''Teşekkür ederim Berke, çok anlayışlısın.'' Ve odasına doğru yürümeye devam etti. Bu gidişattan hoşnut olmamasına rağmen belki de artık geri dönüşü olmayan bir çığ başlattığının farkındaydı. İlk yıkım önerilerinin sorgulanması ve ona %100 katılanmadığı bir durumla ortaya çıkmıştı. Ama duyduğu bu suçluluk hissi çok uzun sürmedi. Şayet Berke kendisinden istendiği gibi holding hisselerini teslim etseydi bunların hiçbiri olmayacaktı. Burada bir kabahatle aranacaksa o Berke'nin kendisiydi. Kafasındaki bu yargılama ve infaz Refet Vardar'ı vicdanen rahatlatmıştı. Ama bilmediği Berke ne yaparsa yapsın Selçuk'un bununla yetinmeyeceği çünkü planlarının bambaşka olduğuydu. Nitekim Vardar Holding'deki toplantı süre giderken Astaş'ın ana kreditörü olan banka yetkililerine bu çalkantının haberi ulaşmıştı bile. İp bir cambaz çok. Selçuk odasına girdikten kısa bir süre sonra telefonu çaldı. Bankanın üst düzey yetkilisi ona duyduklarının doğruluğunu soruyordu. Selçuk toplantıdaki hezimetten sonra ayağına gelen bu fırsata keyifle sarıldı ama tavrının aslında nerede durduğu konusunda kesin bir işaret vermemesine de özen gösterdi. Aslında dedi, duyduğunuz tamamen doğru değil. Evet, yönetim kurulu başkanımız tarafından böyle bir husus öngörülmüştü ama kurul toplantısında bu konuda oy çoğunluğu sağlanamadı. Dolayısıyla holdingin kontrol garantisi halen geçerliliğini korumakta. Ama ailenin böyle bir şüphesi dahi itimat sarsıcı. Bu durum tekrarlanabilir demektir. Selçuk sesinden fark edilebilecek keyfe set çekmeye çalışarak böyle bir şey olur diyemem ama garanti de veremem dedi. aceleyle ekleyerek, "Samimi cevabınız için teşekkürler Selçuk Bey. Tahmin edersiniz biz de kreditör bank olarak yatırımlarımızı kollamak durumundayız." "Gayet tabii," dedi Selçuk, gönülden inanarak. Telefonu kapadığında aslında gününün göründüğü kadar kötü geçmediğini, tam aksine bu karambolde şahsi mücadelesinin gizli kaldığını ve kimsenin farkına varmadığını düşündü. Bu çok iyiydi, hem de çok iyi. Şimdi şu örgüyü daha hızlı nasıl çözeceğini planlamalıydı. Çok sinirlendiği halde Tarık'la yüzleşmeyi daha sonraya bıraktı. Aslında artık kimsenin daha fazla uğraşmasına gerek kalmamıştı. Ana kreditör banka yönetiminde ailede garanti konusundaki çekinceleri duyduğu andan itibaren beliren endişe, kendi grupları içinde gerçekleştirdikleri toplantılardan sonra onları bir tavır almaya yöneltmişti. Kendisiyle temasa geçildiği zaman Berke, holdingin garantörlüğü resmen çekilmemiş olmasına rağmen yeni bir garantör göstereceğine dair onlara güvence verdi. Görüşme neticesinde kendisine belirtilen süre içinde bunu gerçekleştireceğinden emindi. Astaş'ın ihracatı ve yeni projeleri günlük akışında giderken Berke zamanının önemli bir kısmını şimdi birdenbire ortaya çıkan farklı mücadeleye ayırmak zorunda kalmıştı. Şirketler için zaman kavramının sanki kendine has bir takvimi vardı. Bazen öylesine gün gelirdi ki bir saat geçmek bilmez, bazen çok uzun görünen zamanlar bir çırpıda yaşanıp biterdi. Zaman, beklentilerin, kazanç ve kayıpların bıraktığı maddi ve fiziksel işaretlere endeksli gibiydi. Ve Astaş için zemberek boşanmış, Berke için tahmin ettiğinin fevkinde zorlu bir dönem başlamıştı. Amber'in zaten uzun zamandır Selçuk'un bir kötülüğüne maruz kalacaklarını hep tahmin ettiği için olayın geneline pek şaşırmamıştı. Onu hayrete düşüren şey, Refet Vardar gibi senelerin kurduğu sanayici ve duayenin bu dalaverenin içinde yer alması ve sebepsiz yere Berke'yi cezalandırmaktan yana tavır koymasıydı. Eşinin Selçuk'a körü körüne inanmasına ne kadar kızıyorsa, Berke'nin dayısı konusunda yapabileceği hiçbir şey olmadığını, tamamen sürpriz gelen bu çıkışın karşısında eli kolu bağlı kaldığını da o kadar iyi biliyordu. Onun için "ben sana söylemiştim ukalalığı yapmıyor, elinden geldiği kadar Berke'yi rahatlatmaya ve bu zor dönemi atlatmasına yardımcı olmaya çalışıyordu. Önceleri çocuklarla sofrada oturdukları saatlerde mümkün olduğunca onlarla ilgili konuları konuşup onları bu kaosun dışında tutmaya çalıştılar. Ama kısa bir müddet sonra zaten haftanın birkaç akşamı Astaş'ın mali ve idari kadrosunun toplantıları evlerine yemek ve sonrası saatlere taşınmaya başladı. Astaş'ın problemi artık evin içindeydi. Amber'in kendi uhdesinde olan işlerin yanı sıra şimdi bir yandan gelenlere ikram yapıyor, konuşma notlarını tutuyor, kocasının yanında bütün olayı anı anına soluyarak yaşıyordu. Berke'nin muavini, finans, ithalat, ihracat ve koordinasyon müdürleri, İstanbul fabrikası müdürü bu günlük toplantıların müdavimleriydi. Astaş'ın bütün işlerinin normal prosedürde yürümesi ve hiçbir aksaklık olmaması için özellikle ince ayarlar yapılıyordu. Görünen oydu ki şirketin gidişatından endişe duyulacak hiçbir konu yoktu. İhracat talebine mal yetiştirememe problemi de kalmamıştı. Manisa'daki yeni imalat ve kapama hattı devreye girmiş, pırıl pırıl işliyordu. Önlerindeki tek sıkıntı holdingin yerine bu kadar kısa zamanda yeni garantör bulmaktı. Şirkete ortak girecek bir finans kaynağı bulunmasına karar verildi. Amber'in büyük bir sabır ve destekle kocasını izlemekteydi. Ta ki yeniden Selçuk adını duyana kadar. Bir akşam toplantısından sonra çalışma odasında bilgisayardan print almak üzereydi ki Berke yanına geldi. "Sevgilim," dedi, "bu metni Selçuk'a da mailler misin lütfen?" "Selçuk'a?" "Evet, yarın onunla görüşmeden önce bu detaylar elinde olsun istiyorum." Amber'in elindeki işi bırakıp kocasına döndü. Kendine hakim olmaya çalışıyordu. "Selçuk'un sayesinde buraya gelen işi şimdi onunla mı kurtarmaya uğraşıyorsun?" "O da yeni finansör bulma arayışlarında yardımcı oluyor. Bu işi onunla koordineli götürmekte fayda görüyorum. Hem bizim iyi niyetimizin ortada olması hem de katılacak olan kaynak sahibini rahatlatması açısından bu müşterek çalışma çok önemli Amber'in." Berkecim, hatırlıyor musun? Sana endişelerimi anlattığım bir gün seni ve küçük ailemi nasıl koruyacağım o zaman diye sormuştum. İşte korkarım şimdi o zaman geldi ve korkarım bu başımıza gelenler sadece geleceklerin habercisi. Sen Selçuk'u işin içinde tuttukça daha beter olacak. Şu an iş Selçuk'un inisiyatifini çok aşmış durumda karıcığım. Bir an evvel kaynak bulup kreditörlerimize karşı holdingin açtığı yarayı kapamamız lazım. Bunda da el birliğiyle çalışıyoruz. Amber'in dönüp tekrar bilgisayarının tuşlarına bastı ve pes etmiş bir tonda sadece söyleyecek bir şey bulamıyorum Berke dedi. Berke odadan çıkmadan önce onun alnına bir öpücük kondurdu. Genç kadın bu ilgiye karşılık veremedi. Yüreğine onu neredeyse ağlatmak üzere büyük bir umutsuzluk ve karamsarlık çökmüştü. Amber'in bu hisleri boşuna değildi. Onu görmese de, konuştuklarını duymasa da Selçuk'un kafasından geçenler huzuruna çentik atan mesajlar gibi ona ulaşmaktaydı. O geceyi uykusuz ve çok tasalı geçirdi. Aynı saatlerde Selçuk evinde uykusuz oturmuş, Berke'ye yardımcı oluyor görüntüsünde, kuyusunu kazmaya nasıl devam edeceğinin, onun sorgusuz sualsiz kendisine güvenmesinden hangi tezgahlarla istifade edebileceğinin hesaplarını yapmaktaydı. Amber'in yatağında gözleri açık, gecenin karanlığını seyrederek yatarken Selçuk'a karşı bugüne kadar kızgınlık ve hırsla duyduğu tehlike önsezisinden daha farklı duygular içindeydi. Sanki nefret genç kadının altıncı hissini geliştirmekteydi ve şehrin diğer ucunda Selçuk'un beyninde her ışık yandığında diğer tarafta Amber'in yüreğine bir sırça batıyordu. Genç kadın gelecek tehlikenin büyüklüğünü daha şimdiden hissettiği acının büyüklüğünden anlıyordu. 26. ayrımın sonu sayfa 347.